Bugün kutsal bir gündür. Sadece bu yeter sanırım. Bay Griffith, hiç de yetmez dedi. Siz bu eve çağrılmadığınız halde zor kullanarak girdiniz. Üstelik de ağzınızı bozdunuz ve bu yetkiyi de kutsal kitaptan almak yolunu seçtiniz. Yeryüzünde dolaşan sizin gibiler pek çoktur. Şimdi sizi ensenizden tutup kapı dışarı atmadan buradan gidiniz. Size kilisede de söyleyecek bir çift sözüm olacak efendim. O geceki bu küçük, bu önemsiz olayın sonradan bizim için büyük bir üzüntü olacağını nereden bilebilirdik? Elias o geceyi hiç unutmadı. Öç almak fırsatını da eline geçirdiği zaman bu fırsatın tadına çıkardı. Hem de zevkine vara vara, büyük bir iştahla, bir lokmasını zihan etmeden. Ama şu anda onu bile üzülerek anıyorum. O günler çoktan geçti. Artık o insanlar yok. Hatta ne Bay ve Bayan Elias ile oğulları ve kızları ne de onların dükkanları kaldı. Hepsi göçüp gittiler. Toza toprağa karışmış olan şeylere insan kızabilir mi hiç? 9. Bölüm. Burada bu sessiz evde oturup bütün yaşamımı şöyle bir gözlerimin önünden geçiriyor, onun hafızamda silinmeye yüz tutmuş olan yanlarını yeniden onarmaya çalışıyorum. Bana öyle geliyor ki insan yaşamı zamanın üzerine uzun boylu düşünmeden, özenip bezenmeden karalanmış anlamsız çizgilerden başka bir şey değildir. İnsanlar irade gücü ve sıkı bir çalışma ile içinde bulundukları çıkmazdan sıyrılıp başlarını kolayca dinçleştirebildikleri halde niçin yok yere sıkıntı çekerler bir türlü anlayamıyorum. Cüruf yığını yine kımıldıyor. Onun kendi kendine mırıldandığını işitebiliyorum. O mırıldandıkça da bu küçük kabadayı evin duvarları ani bir saldırıya karşı koymak için kendilerini hazırlıyorlar. Aylardan beri duvarlara ve dama abanan bu cüruf yığınına onların böylesine dayanabilecekleri hiç aklına gelmezdi. Aylar geçtiği halde koca zorba bir türlü alt edemedi bu evi. Babamın zamanında usta adamlar vardı. Onlar yaptıkları işi iyi yaparlardı. Sağlam kiriş atarlar, hilesiz tuğla kullanırlar, meslek sevgisiyle temiz bir işçilik ortaya koyarlardı. Bu evde işte bütün bunlar vardı. Ama cüruf yanı durmuyor, babamdan anneme kalan ve şimdi de benim olan bu evin üzerine abandıkça abanıyor, onu çepçevre kuşatıyor. Çok sürmez, belki de bir saat sonra bu ev cüruf yanının altında gömülüp kalacak ve cüruflar dağın tepesinden aşağı vadideki ırmağa kadar uzanacak. Zavallı ırmak, sen ne güzeldin, ne şen şarkılar söylerdin bir zamanlar. Yemyeşil suların ne kadar duruydu. Ve sen uyuşuk kayaların arasında oynamaktan nasıl da hoşlanırdın. Uzun bir zaman yatakta kaldıktan sonra seni tekrar gördüğüm günü hep hatırlayacağım. O zaman Bar Griffith eve erkenden geldi ve mutfak kapısını açtı. Gün ışığı onu çepeçevre kuşatarak içeriye doldu. Önemli ve mutlu bir işe girişmiş olmanın havası vardı üzerinde. "Günaydın Bayan Morgan," dedi. Annem şaşırarak "Günaydın Bar Griffith," dedi. Ne iyi ettiniz de geldiniz. O sanki Bayan Lilvarş'a götürmek için bir parça ekmek istiyormuş gibi. Huvu almaya geldim, dedi. Annem, huvu mu? Diye sordu ve kaşlarını neredeyse şu başörtüye değecek kadar kaldırarak masanın üstünden bana doğru baktı. Bay Griffith, evet, dedi. Onun uzun zamandan beri beklemekte olduğu sabah işte nihayet geldi. Bay Griffith'e baktım ve anladım ama annem hala şaşkın bir haldeydi. Fulyaları açtı anne, dedim. Annem, ah huv, diyerek elindeki ekmek bıçağını bırakıp başını geriye çevirdi. Bay Griffith, annemin sırtına bakarak bana, elbisen nerede huv, diye sakin bir sesle sordu. Yastığımın altında efendim, dedim. Bay Griffith, yastığın altında mı, dedi. Hem de aylardan beri, dedim. Bugün için hazırdı onlar. Bay Griffith gülümseyerek, hadi öyleyse, dedi. Dönüşte kahraman anneciğine de kraliçelere yarışır bir demet çiçek getireceksin değil mi? Elbette, dedim ve yastığı geri itip bu düşüncenin kafamda yer ettiği zamandan beri orada hazır vaziyette tuttuğum elbisemi ortaya çıkardım. Bütün kemiklerim sızım sızım sızlıyor, bir dermansızlık duyuyordum kendimde ama ne yapıp edip şu elbiseyi giymeye kararlıydım. Nitekim giydim de. Hem de hiç saçmalamadan. Gerçi çoraplar biraz büyük, pantolon da oldukça kısaydı. Ama bu, boy atmış ve incelmiş olmamdan ileri geliyordu. Onun için soyunup durmanın bir yararı yoktu. Bacaklarımı yataktan sarkıtıp ayağa kalktığım zaman herhalde halim görülmeye değerdi. Ama ne Bay Griffith ne de annem bana baktılar. Böylelikle de kızarıp bozarmaktan kurtuldum ve bu davranışları karşısında onlara teşekkür borçlandım. Bay Griffith, sırtıma bin Hoof dedi ve kollarımı boynuna dolayabilmem için dizlerini kırarak bana sırtını verdi. Kendimi bir papazın omuzlarında bulunca ne kadar şaşırdığımı hiçbir zaman unutmayacağım. Onunla bu kadar senli benli olmak pek uygun bir davranış gibi görünmüyordu. Ama bir kez sırtına binmiş bulunuyordum ve kapının yolunu da çoktan tutmuştuk. Bay Griffith, iki saat sonra dönmüş oluruz Bayan Morgan, yavrum, dedi. Annem hala bize bakmaksızın Tanrı'ya emanet olun, dedi. Bacaklarım Bay Griffith'in arkasında sarkık bir halde, hoşça kal anneciğim, dedim. Fulyaları koymak için büyük vazoyu hazırla. Bir kucak dolusu getireceğim sana. Biraz da Brown'a. Sonra dışarıya çıkıp vadide oynaşan esintilerin ve güneydoğu rüzgarının üstümüzde dalgalandırdığı sabah güneşinin buğulu ışıklarıyla örülmüş kutsal hava perdelerinin içine daldık. Bay Griffith, bir zorun yok Yehuv diye sordu bana. Yoksa çok mu hızlı yürüyorum? Hayır Bay Griffith, devam edin. Bay Griffith, peki dedi. Dağ yoluna da geldik işte. Yokuşu tırmanalım, fulyalar orada. Haydi bakalım, şimdi sıkı tutun bana. Yola çıkışımızın ilk dakikalarında güneşin o duru, çiğ ve pırıl pırıl ışıklarına gözlerimi alıştırmak için kapatıyordum. Çok geçmeden alıştım. Gözlerimin yaşarması azaldı ve onları kırpıştırmadan bakabildim. İlk gördüğüm şey cüruf yığını oldu. Bu daha büyümüş, daha uzamıştı. Simsiyah, cansız bir yığın halinde vadinin dibindeki ırmağın iki yanını kaplamıştı. Yemyeşil çimenler, kamışlar ve çiçekler hep yok olmuştu. Bunun altında ezilip gitmişti. Maden ocağından cüruf yığınına kadar havadan uzanan vara gelenin üzerinde gıcırdaya gıcırdaya birbirini izleyen demir kovalar boca iskelesine çarparak duruyor, tozlu yüklerini onun kara ve pis sırtına boşaltıyor, bu yığını her an biraz daha büyütüyorlardı. Cüruf yığını vadinin en dibindeki bizden yana düşen evlerin ön bahçe duvarlarına kadar gelip dayanmıştı. O evlerin çocukları bunun kara suratlı, eğik sırtında düşe kalka oynuyorlar, bağırışıp çağrışıyorlar, sevinçle gülüyorlardı. Bu koca yığının keskin çizgileri ardından ırmağın öte yakasındaki ilk sıra evlerin bacaları güçlükle seçilebiliyordu. Bütün bunları seyrettiğim süre boyunca vara gele durmadan gıcırdadı ve demir kovalar yüklerini cüruf yığınının üstüne birbiri ardınca boşalttı. Britanya maden ocağının düdüğü, ocaktan demir kovalar çıkarken sanki vadi halkına iş devam ettikçe daha da artacak olan bu pisliğe kendilerini hazırlamalarını hatırlatmak istiyormuş gibi öttü. Maden ocağı işletmesinin bize bunu yapmaya hakkı var mı Bay Griffith? Dedim. Bay Griffith, ne yapmaya oğlum? Dedi. Cürufu buralara yığmaya, dedim. Bay Griffith, koyacakları başka yer yok ki oğlum, dedi. Sen şu dağın tepesine, Glasfrin'e bak hele. Fulyalar işte orada. Gerçekten de oradaydılar. Diplerindeki çimenlerin üstüne vuran daha koyu yeşillikteki yapraklarıyla, rüzgarda çıngıraklar gibi sallanan sarı sarı çiçekleriyle, onlar Glasfrin'in orada ve başımı çevirerek görebildiğim kadarıyla vadinin dört bir yanındaydılar. Belki altın yeniden bulunabilir ve insanlar onu bulmuş olmanın sevincini yine tadabilirler. Ama o sabah oradaki fulyaların altın tarlasını gördüğüm zaman benim neler hissettiğimi asla kimse bilemez. Glasfrin, fulyaların yetiştiği en yakın yerdi evimize. Aradan bir zaman geçtikten sonra bunları bahçemize de yetiştirmek için soğanlarıyla birlikte söküp dikmiştim. Ama bahçe o kadar küçük, toprağı ise cüruflardan kalkan tozla öyle kıraçlaşmıştı ki dayanamadılar, soldular. İşte o sabah Bay Griffith bu fulyaların arasında hemen onların yanında beni yere bıraktı. Artık onların serin kokularını ciğerlerime çekmek için bunları elimle tutabiliyordum. Tanrı'ya bu yüzden şükürler ettim. Aşağımızda ırmak her zamanki güzelliğiyle akıyor, güneşin altında mutlu görünüyordu. Ama iki yanına yığılmış olan cürufların karaltısından geçerken sanki bir korkuya kapılıyor, bütün canlılığını yitiriyor, kararıyor, durgunlaşıyordu. Buradan sıyrılınca da açıklığa kurşuni bir renkte çıkıyor ve sanki bu karaltıdan bir an önce kurtulmak istiyormuş gibi akışını hızlandırıyordu. Ama kıyıları hep kir içindeydi. Bu kıyılardan siyah, hastalıklı, kendi kirlerinden utanan sazlar ve otlar sarkıyor. Bunların hepsi sevgili dostları ırmak için duydukları üzüntüden ölmek üzereymiş gibi duruyordu. ''Son balıkları bu yıl da gelecekler mi Bay Griffith?'' diye sordum. Bay Griffith ceplerinin üstünde ellerini dolaştırarak piposunu aramakta olduğu için kısa bir süre cevap vermedi. ''Söylediklerine göre 2 yıldır son balığına hiç rastlanmamış.'' dedi. ''Alabalık da mı yok acaba?'' dedim. Bay Griffith, ''Ne yazık ki öyle Hoof.'' dedi. ''Şu kara suratlı yığınlar ürkütüyor onları.'' ''Tamam.'' dedim. ''Artık hiç kimse bana balıkların akılsız olduğunu söyleyemez. Yazık, aramızda balıklar kadar düşünemeyen insanlar bile var demek.'' Bay Griffith, ''Çiçekleri topla Hoof.'' dedi. ''Annene 2 saatte döneriz.'' demiştim. ''Onu bekletmeyelim.'' Ne yazık ki çiçeklerin dibini kazıp onları toprağa ile birlikte götüremeyiz. Bu çiçekleri saplarından koparmak, sadece suyla dolu bir vazo içine yerleştirmek zevki için onların bereketli, beyaz kanlarının akışını seyretmek çok acı bir şey. Ne olursa olsun bir kere söz vermiş bulunuyordum. Onun için fulyaların saplarını kıra kıra onlardan bir kucak dolusu topladım. Sonra tekrar Bay Griffith'in sırtına bindim ve dağdan aşağıya doğru birlikte evin yolunu tuttuk. Beni görenler gerçekten seviniyorlardı. Bütün evlerin kapıları açıktı ve biz geçerken kadınlar bana el sallamak, geçmiş olsun demek için dışarı fırlıyorlardı. Eve vardığımızda annem, Bronwyn ve Angarat'la birlikte kapıda bekliyordu. Annem, ''İşte!'' dedi. Angarat ellerini belime dolayarak, ''Alayım onu sırtınızdan Bay Griffith!'' dedi. Ama ben onu ittim. ''Sen çekil kız!'' dedim. ''Yürüyebiliyorum artık!'' Nitekim yürüdüm de. Ne var ki adımlarım biraz, karnını fazla doyurmuş ihtiyar bir örümceğinkine benziyordu. Babamın koltuğuna varıp oraya yığılana kadar duvarlar bana arkadaşlık etti. Bay Griffith, güzel, dedi. Annem ise fısıltı halinde bir takım sesler çıkarıyordu. Acıktım, dedim. Annem, bekle biraz, dedi. Baban şimdi kahvaltısını edecek, sen de onunla birlikte yersin. Angarat, Bay Griffith'e bir fincan çay getir. Bak, hala yere çakılmış gibi duruyorsun kız. Bronwyn fulyaları koyduğu vazalarla içeriye gitti. Yüzüne vuran çiçeklerin altın sarısı rengi onu çok güzelleştirmişti. Fulyaların kimini dışarı doğru çekerek, kimini de içeri iterek, vazoda onları düzeltirken, ''Yakında küçük yarası da alıp gezmelere götüreceksin değil mi Hoof?'' dedi. ''Hayır.'' dedim. ''Yakında okula gideceğim ve orasını bitirdikten sonra da babamla birlikte madene inip çalışacağım.'' Bay Griffith, ''Neden madene inip çalışmak istiyorsun Hoof?'' diye sordu. ''Niçin liseye, sonra da üniversiteye devam edip bir doktor ya da bir avukat olmayasın?'' Annem, ''Öyle ya.'' dedi. ''Çok güzel bir şey bu. Doktor Hugh Morgan derler sana. Kendi evin, güzel bir atın, bir araban olur. Siyah bir elbiseyle kolalı gömlek giyersin. Aman tanrım, ne güzel olur Hugh, ne güzel. O zaman ben de seninle övünürüm.'' ''Doktor olmayacağım anne.'' dedim. ''Daha şundan 6 ay önce Doktor Richards ayağımı yere basmayacağımı söylüyordu. Ama ben bu sabah dağa çıktım. Yarın da, öbür günde, öbür günden sonraki günlerde de ben yine oraya gideceğim. Hayır, doktor olmayacağım.'' Annem Bay Griffith'e çayını verdikten sonra ocaktaki ateşleri küskülemeye başlayınca söylemek istediği pek çok şeyin bulunduğunu ama Bay Griffith'ten çekindiği için kendisini tuttuğunu anladım. Bay Griffith, ''Aklınızdan geçirdiklerinizi açığa vurun Bayan Morgan.'' derken gülümsüyordu. Annem, ''Benim oğullarım oğul değil inatçı bir eşek sürüsü.'' dedi ve elindeki ocak küsküsünü rastgele fırlatıp kızgın bir tavırla bana doğru döndü. ''Hepsi de tıpkı kart katırlar gibi. İyi bir şey diyecek olsanız hayır, kötü bir şey diyecek olsanız ona da hayır derler. Ne derseniz deyin her şeye hayır cevabı alırsınız.'' Her şeyi bilen de yine onlardır. Doktor Richards budalanın biri ise bu senin okula gidip ondan daha iyisini yapamayacağın demek midir? Aklını başına topla oğlum. Hem sen daha fikir yürütebilecek yaşta da değilsin. Peki anne, dedim. Tam o sırada domuz pastırması öyle bir koktu ki ağzım sulandı. Bay Griffith gitmek üzere ayağa kalkarak sırası gelince bir çaresine bakarız, dedi. Pazar günü Hull Kilise'ye gelerek koroya katılacak ve bir solo yapacak. O zamana kadar da aklı başına gelir. Annem, ah Bay Griffith, Gwilym buna öyle sevinecek ki size çok teşekkür ederim. Bay Griffith, doktorlarla avukatlardan da söz etmek yok artık, dedi. Onlar zaten kendileriyle ilgili gereğinden fazla söz edip duruyorlar. Bu bakımdan bizim onlar için zaman kaybetmemize hiç gerek yok. Yarın sabah görüşürüz Huf. Peki Bay Griffith, dedim. Teşekkür ederim. Bay Griffith, Tanrı'ya emanet ol yavrum, dedi ve annemi gülümseyerek çekip gitti. 10. Bölüm. O pazar kilisede soluğu yaptım. Ayrıca bir de rezalet çıkardım. Ama bu yüzden hiçbir zaman üzüntü duymadım. Bütün o hafta her akşam babam madenden döner dönmez yıkanıp güzelce karnımı doyurduktan sonra diapazonu getirerek bana "Biz Tanrı'ya şükrederiz" adlı ilahi prova ettirdi. Bu ilahinin ahengi babama öyle dokunuyordu ki daha ilk dize bitmeden gözleri yaşarıveriyordu. Bunu söylemek zorunda olduğum için değil de gerçekten sevdiğim ve istediğim için söylüyordum. Bacaklarınız 2 yıldan fazla bir zaman hareketsiz kaldıktan sonra ayağa kalkıp yürümek üzere tekrar onları yere basarsanız, o zaman bu şükran duygularının nasıl her adım atışınızda kalbinizi doldurduğunu anlarsınız. Pazar günü hepimiz sabahın köründe kalktık. Babam ocağı yakarken ben de pencereden sanki herkes kiliseye vakitlice gidip iyi bir yer kapmak için erkenden uyanmış gibi bütün evlerin bacalarından döne döne dumanların yükselmekte olduğunu gördüm. Yine kahvaltımız her zamanki gibi soğuk yiyeceklerle hazırlanmıştı. Ama annem küçük Gareth'in banyosu için ısıtılan suda bana rafadan bir yumurta yaptı ve ötekilere karşı bir haksızlık olmasın diye kendisi çay yerine bir bardak soğuk su içti. Sonra kalkıp kilisenin yolunu tuttuk. Ben Angarat'la birlikte önde gidiyordum. Pazarı geçirmek üzere çiftlikten eve dönen Seredwen de Gwynim'le birlikte arkamızdan geliyordu. Onların ardında Bronwyn ve Ivor, en sonda da babamla annem yürüyorlardı. Biz geçerken bütün evlerin kapıları açılıyor, yabanlık elbiselerini giymiş olan erkekler ve başlarında anneminki gibi kabarık şapkalarıyla ya da Bronwyn ve Angarat'ınkilere benzeyen bereleriyle kadınlar çıkıp gülümseyerek bizi selamlıyorlardı. Geçtiğimiz yol boyunca bizim gibi daha başka aile topluluklarına da rastladık ama bizimki bunların en küçüklerinden biriydi. Eğer abilerimin hepsi evde olsalardı, bizim kafiyenin kuyruğu da bunlarınkinden kısa kalmazdı. Bay Griffith kilisenin kapısında bekliyor, bütün içeri girenlerle el sıkışıyordu. Beni kolları arasında havaya kaldırarak bastonları babama verdi. Bana da, "Sen kolonun orada oturacaksın," dedi. "Nasıl, sesin yerinde mi?" Babam benim yerime cevap vererek, "Mükemmel," dedi. Son haftanın içinde bir kez olsun diapazonu kullanmak gerekmedi. Bay Griffith, çok güzel dedi. Öyleyse bu sabah Tanrı'yı sevindireceğiz demektir. Bizim mutfağa o kadar alışmıştım ki kilise bana umduğumdan da büyük göründü. Sağlam bir yapı olan kilisenin içi bembeyazdı. Tavana yakın bir yerde cilalı tahtalardan fır dolayı bir asma kat vardı. Yerler tertemizdi, hani üstüne bal dökülse yalanırdı. Kapının tam karşısına gelen öbür uçtaki vaiz kürsüsü, sıralarda oturan insanların başlarının hizasına kadar yükseliyordu. Onun dibinde de diyakozlarla mütevelli heyetine ayrılmış olan yüksekçe bir yer vardı. Sağdaki ve soldaki 4 sıra koroya ayrılmıştı. Bu sıraların her biri önündekinden biraz daha yüksekti. Sağdakiler erkekler, soldakiler de kadınlar içindi. Yabanlık elbiselerin, cilanın ve eski ilahi kitaplarının kokuları her yere sinmişti. Bana diyakozların oturdukları yerde Dr. Richards'ın yanında bir sandalye verdiler. Herkes bana bakıp birbiriyle fiskos ederken ben utanıyor, kendimi gülünç buluyordum. İncecik bacaklarımla alay ettiklerini sanıp onları sandalyemin ayakları arkasına gizlemeye çalıştım. Ama öyle biçimsiz oturmuştum ki az kalsın baş aşağı yuvarlanacaktım. Doktor Richards bana, "Dik otur, ayaklarınla da yere doğru dürüst bas," diye fısıldadı. "Yoksa yerde kafanı kıracaksın. Bir daha böyle yaparsan pantolonumun askısıyla bağlarım seni." Önce bir ilahi söylendi. Bunun arkasından Bay Griffith bir dua okudu. Sonra yeniden başka başka ilahiler söylendi. Herkes var gücüyle, gül bir sesle ve tam bir uyum içinde söylüyordu bu ilahileri. Her dizenin son 2 kelimesinin uçuşan yankıları, nefes almak için duraklandığı zaman tavandan üstümüze dökülüyordu. Sonra Bay Griffith kürsünün üzerinden eğilip bana baktı. Bay Tom Harris başlangıç notalarını çalarken ben de ayağa kalktım. Ayağa kalkıp da karşınızdaki sıra sıra yüzleri, sinirden yaşaran gözlerinizle ıslak ıslak ve belli belirsiz görünce bir korkuya kapılırsınız. O zaman ağzınız kurur, diliniz ve boğazınız köseleye döner, nefesiniz zorlukla ateş gibi çıkar ağzınızdan. Sonra ilahi okumaya sıra gelir. Bu kez de siz sözleri unutmuşsunuzdur. Her biri sanki bir tekerlek olmuş, gaye kuyusuna doğru yuvarlanıp gitmiştir. Çok iyi bildiğiniz bu kelimeleri hatırlayamamakla bir kaygıya kapılırsınız. İlk kelime aklınıza bir gelse, bütün ötekilerde bunun ardı sıra sökün edecek, hepsi iğnenin deliğinden geçen tire gibi zihninizden geçiverecek ve siz onları melodiye uydurup ilahi söylemeye başlayabileceksinizdir. Ama bu ilk kelime, Glass Fringe'den Bayan Phillips'in beresindeki tüyün arkasına iyice saklanmış, oradan çıkıp ağzına kadar gelmesi için diz çökerek yalvarmaya hazır olduğum halde bir türlü yerinden kımıldamıyordu. Bayan Tom Harris 3 kez daha arka arkaya aynı melodiyi çalmak zorunda kaldı. Ancak bundan sonra söylemeye niyetli olduğumu oradakilere belli etmek için ağzımı açabildim. Tam o sırada da sanki bana acımış gibi sözler aklıma geldi ve sesimi asma katın en arka sıralarında, tavanın neredeyse yerle bir olduğu yerde iki büklüm duran prosterlerin kucaklarına doğru fırlatırcasına koyuverdim. Bay Griffith vaazını verdikten sonra kiliseye yardım için para topladı ve bunun arkasından da yine bazı ilahiler söylendi, dualar edildi. Artık eve dönme zamanımız gelmişti. Dua biter bitmez genç kadınlarla evde kalmış bazı kızlardan başka hemen hemen herkes kiliseden ayrıldı. Ablalarım, Bronwen ve annem de gittiler. Bu arada diyakozlarla kilise işleriyle ilgili bazı kişiler oturmakta olduğum yüksekçe düzlüğün üstüne sandalyeler dizmeye başladılar. Babam dışarıda yürümeme yardım etsin diye Doktor Richards beni sandalyemden yere indirmek üzereydi. Ama daha yanıma sokulmadan maden ocağından Bay Perry ayağa kalkarak orada bulunanlara bir şeyler söylemeye başladı. Ben oturduğum, babam da olduğu yerde kaldık. Bunun her zamanki kilise bildirileri olduğunu sanıp beni hiç ilgilendirmediği için konuşmalara kulak bile vermedim ve oturduğum yerde birinci ilahinin dizelerinin sayısını ikinci ilahininkiyle çarptıktan sonra üçüncününkine bölerek birkaç dakika oyalandım. Bu abilerimin oynadıkları eski bir oyundu. Eğer çabuk ve doğru bir cevap verirlerse babamdan 6 peni koparırlardı. Yanlış ve geç cevaplandıracak olurlarsa da babam onlardan bir para cezası alırdı. Demeye kalmadı, Bay Perry gözlerini öyle bir öfkeyle benden yana çevirdi, sesini öyle sert bir biçimde yükseltti ki kafamdan bütün hesaplar siliniverdi ve bunun benimle ilgili bir şey olduğunu sandım. Ama düşündüğüm gibi çıkmadı. Arkamda bir kızın ağladığını işittim. Kız yanımdan geçti ve diyakozların oturduğu yerin basamaklarına çıktı. Bu, maden ocaklarının oradaki kızlardan biriydi. Üstü başı öyle pek iyi cinsten olmamakla birlikte tertemizdi. Başında güzel, küçük bir bere vardı. Zavallı yüzü o kadar kızarmış, gözyaşlarıyla öylesine ıslanmıştı ki doğruca yanına gidip onun gönlünü almak geldi içimden. Bay Perry, "Erkek düşkünü!" diye bağırdı. Genç ve yaşlı bütün erkekler başlarını sallayarak kime ha, kime hım diye bir takım sesler çıkarttılar. Hatta bazıları da sanki büyük bir darbe yemişler gibi gözlerini kısıp alınlarını kırıştırarak kafalarını sarstılar. Papazlar, yobazlar ve ikiyüzlüler bir araya toplanmış, bu çirkin olaydan kendilerine bir eğlence payı çıkarıyorlardı. Bay Perry yumruğunu parmaklığın üzerine vurarak, ''Tutkularına karşı koyamadın ve senin gibi olan bütün kadınların yürüdükleri yoldan yürüdün.'' dedi. ''Şeytan tuzağını senin vücudunda kurmuştu. Sen buna göz yumdun ve baştan çıktın. Üstelik Tanrı'nın buyruklarına aykırı bir de babasız çocuk dünyaya getirdin. Tanrı zina etmeyeceksin der.'' Edilen dualar senin gibi insanların yüzünden hep boşa gidiyor. Tanrı'nın evine girmeye hakkın yok senin. Aklını başına toplayana kadar dışarının karanlığında sürüneceksin. Ben babaların işledikleri günahların cezasını onların 3 ve 4 göbek sonraki çocuklarına çektiren kıskanç bir tanrıyım. Not: Eski Ahit, Tesniye 5-9. Çevirmen notu: Mayl Lewis, işlediğin günahı itiraf ediyor musun? Mayl Lewis korkusunu bir paçavrayla ağzında boğarak evet dediğini, itiraf ettiğini mırıldanırcasına söyledi. Bay Perry, Yüce Tanrı ile barışmak ister misin? Diye sordu. Evet, Mayl Lewis nasıl olursa olsun herkesle, hatta o pis şeytanla bile bir an önce şu kiliseden çıkabilmek, o sallanan kafalardan, hağlardan, hımlardan, Bay Perry'nin gözlerinden ve sesinden dağlara doğru koşup kurtulabilmek için barışmak istiyordu. Bay Perry yanı başındaki çiçek saksılarının içine doğru sesini boşaltarak, ''Ama Tanrı'dan günahların için af dilemeden önce cezanı çekeceksin.'' dedi ve sesi orada dekal borusu gibi yankılandı. Öyle ki kendisi bile bunu fark etti. Mayor Lewis eliyle ağzını tuttuğu paçavranın arasından içi kan ağlayarak "Yaptıklarımdan utanıyorum," dedi. "Acıyın bana. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Tanrı şahidim olsun." Bay Perry sesini bir perde daha yükselterek hayretle "Tanrı'nın adını utanmadan ağzına alıyor," dedi. "Sus kız, sen kendinden daha dürüst olanların dediklerini dinle. Tanrı'dan bir şey bekleme. Gereğini düşünmek için bizler buradayız." İşte rezaleti o zaman çıkardım. Beni yerimden sıçratan ve Bay Perry'e bağırarak karşılık vermeme yol açan şeyin ne olduğunu bir türlü akıl erdiremiyorum. Bu davranışım aldığım terbiyeye aykırıydı. Hele ki lisede böyle bir şey yapmamam gerekirdi. Üstelik annem bunu duyacak olsa kederinden ölürdü. Ama boğazımda öyle bir öfke düğümlendi ki her şeyi kıpkırmızı gördüm. Yumuşak kalbimin damarlarımdaki kanı oynatmak ve beni güçlendirmek için daha hızlı çarptığını duydum. Kendi sesime kendim de şaşırarak ona "Ey ikiyüzlü!" diye bağırdım. "Önce kendi gözünden merteği çıkar, kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için o zaman daha iyi göreceksin. Vay başınıza yobazlar ve ikiyüzlüler. Çünkü siz Tanrı'nın evine insanların yüzüne kapıyorsunuz. Zira kendiniz girmiyorsunuz, girenleri de bırakmıyorsunuz ki girsinler. Vay başınıza yobazlar ve ikiyüzlüler. Çünkü siz badanalı kabirlere benzersiniz ki dıştan güzel görünürler ama içten ölü kemikleri ve her türlü murdalıklarla doludurlar. Siz de böylece insanlara dıştan iyi görünürsünüz ama içten ikiyüzlülük ve fesatla dolusunuz. Siz ey yılanlar, siz ey engerekler nesli, cehennem hükmünden nasıl kaçacaksınız? İşte eviniz size ıssız bırakılacak." Dipnot: Yeni Nahit, Matta 23, 13, 27, 28, 33 ve 38. Çevirmen notu: Bay Perry'nin yüzünü bir görmeliydiniz. O zaman üzüldüm. Daha Bay Perry'nin ağzını kapamasına ya da dik dik bakan gözlerini yummasına, Bay Griffith'in yerinden kımıldamasına ve babamın yanıma geldiğini duymama vakit kalmadan o anda birdenbire bu yaptığımı pişman oldum. Bay Perry iyi bir adamdı. Ondan iyisi aransa bulunamazdı. İşçilerine en dolgun ücreti o öder, sıkıntısı olanlara bol bol para verirdi. Vadideki çocukların da yarısının okul giderlerini yine o karşılardı. İşte bu yüzden pişman oldum. Konuşurken sesim kısıldı ve kelimeler ağzımın içinde ufalandı. Sonra Bay Perry ağzını öyle bir ses çıkartarak kapattı ki bunu duymalıydınız. Diyakozlarla mütevelliler birbirlerine ve Bay Perry'e, Bay Perry de hayretle bana bakarken Bay Griffith ağır ağır kürsüden indi. O sırada babam koşarak arkama geldi ve beni omuzlarımdan kavradı. "Seni gidi haylaz seni," dedi. "Böyle bir şey yapmamalıydın." Bay Griffith yumuşak bir sesle, "Şimdi bu işin üstünde durmayın Bay Morgan," dedi. "Çocuğu alıp eve götürün ve ona bir şey söylemeyin. Akşamleyin kiliseye gelirken onu getirmeyin. Öğleden sonra birlikte dağa çıkın." En ufak bir kızgınlık belirtisi göstermeden de bana, "Huf," dedi. "Yarın sabah görürüm seni." "Peki Bay Griffith," dedim. "Babam, yürü bakalım," dedi. Ve orada öylece kıpırdamadan oturanların akıllarından geçirdikleri düşüncelerin sıcaklığını hissederek donuk, serin, pırıl pırıl bir sessizliğin içinden sıyrılıp dışarı çıktık. Biz geçerken hiç kimsenin başı bizden yana çevrilmedi. Koridorda bulunan ve söylediklerimi duymuş olanlar bana baktılar. Sonra da ciddileşerek babamı selamlamak için dudaklarını oynattılar ama ağızlarından tek bir kelime çıkartmadılar. Sanki laf kıtlığına kıran girmişti. Öylesine gözden düşmüştüm. Yolda biraz gittikten sonra "Yanlış bir şey mi yaptım baba?" diye sordum. Babam durup hayretle bana bakarak "Yanlış bir şey mi dedin oğlum?" diye çıkıştı. "Yanlış mı? Bacak kadar bir çocuğun Bay Perry gibi bir adama böyle şeyler söylemesi doğru mu olur? Utancımdan yerin dibine geçtim." "Ama Mayor Lewis'e yaptığı da düpedüz insafsızlık," dedim. Babam "O mesele başka," dedi. "Bu Bay Perry ile diyakozları ilgilendiren bir iştir. Seni değil." "Sen de bir diyakozsun," dedim. "Ve Bay Perry ile aynı haklara sahipsin. Ama onların arasında oturmuyorsun. Neden?" Babam yorgunluğunu belli eden bir sesle, "Artık çayını kıs da eve yemeğe yetişelim oğlum," dedi. "Vay canına. Evdeki şu arka oda da ne akrep yuvasıymış be. Kimseyi umursadığınız yok. Hepinizin dili bir karış. Hele bakalım daha neler gelecek başımıza sizin yüzünüzden." Tepeye çıkarken üstümüze bir sessizlik çöktü. Pencerelerde kıpırdayan perdelerden ve açık duran kapıların içerisindeki gölgelerden bizi gözetleyenlerin bulunduğunu pekala biliyordum. Ama kimse görünmediği gibi dışarıya da çıkmadı. Hatta bana öyle geldi ki kuşlar bile benden kaçıyorlardı. Güneş de sanki bu sessizliği bir yandan körüklüyordu. Böylece bizim eve girdik. Babam annemle konuşmak için mutfağa gitti ve kapıyı kapattı. Gözleri ürkek ürkek ışıldayan Angarad, üst dişleriyle ezdiği alt dudağını ağzının içine almış, başını iki yana sallayarak beni süzüyordu. ''Hele annem bir öğrensin de görürsün.'' diye fısıldadı. ''Kim anlattı sana?'' diye sordum. Angarad, ''Bayan Prosser bizim Bron'u anlattı.'' dedi. ''Ben de yanlarında olduğum için işittim.'' ''Ya Bron ne dedi?'' diye sordum. Angarad, ''Bron beni eve gönderdi.'' dedi. ''Gönderdi de ne oldu sanki?'' Ben yine duyacağımı duydum. Oturdum ve midemden bir korku selinin geçtiğini hissettim. Acaba bana ne yapacaklardı? Aklımda hep dağın öbür yakasından polislerin gelip beni cezaevine götürecekleri düşüncesi vardı. Mutfakta boğuk boğuk çıkan babamın sesi az sonra kesildi. Annem dolaptan tabakları almak için içeriye girdi. Yüzü her zamankinden daha pembeydi. Bir an çok kızgın olduğunu, konuşmak istemediğini sandım. Ama tabağı almak üzere uzandığı sırada dudaklarında bir gülümsemeyle ve gözlerinde yaşlarla dönüp bana baktı. Etekliği savrula savrula telaş içinde yanıma geldi ve önüme diz çöküp oturduğum sandalyeden beni havaya kaldırırcasına kollarının arasına aldı. "Aferin," dedi. "Aferin sana oğlum. Anneciğin öyle sevindi ki avazı çıktığı kadar bağırmak istiyor." Babam da içeriye girdi ve ellerini ceplerine sokup çaresizlik içinde orada durdu. Sanki yeryüzünden hava çekilmiş ve o bu sıkıntının içinde konuşuyormuş gibi. ''Doğrusunu istersen Beth'' dedi. ''Senin de bu olandan aşağı kalır tarafın yok.'' Annem kalkıp tabakları almak üzere tekrar dolaba doğru giderken ''Yalan değil Gwilym Morgan'' dedi. ''Ne var ki sen de o aşağıdaki heriflerden pek farklı değilsin.'' Babam ''İyi söyledin'' dedi. ''Merak eder dururdum. Şimdi anladım anlayacağımı.'' Annem babamın yanında durarak ''Neyi?'' dedi. İkisi de en ufak bir kızgınlık belirtisi göstermeksizin birbirlerine bakıyorlardı. Babam, ''Oğullarımın neden bu hale geldiklerini?'' dedi. ''İşin kötü tarafı şu ki bütün bunlar hep Beth Morgan'ın başının altından çıkıyor.'' Annem babama, babam da anneme baktı. Annem gülümsedi. ''Sen de öyleyse derdine yan.'' dedi ve hızla mutfağa gitti. Babam dilini damağında şaklattıktan sonra dönüp bana baktı. Gözlerindeki gülümseme yanaklarının kırışıklıklarından aşağıya doğru süzülerek ağzının içine döküldü. ''Bizim aileye de diyecek yok hani?'' dedi. ''Hadi gel, elini yüzünü yıka da yemek yiyelim oğlum.'' 11. Bölüm. O pazar gününün öğleden sonrası hemen hemen dağın tepesine ulaştığımız bir sırada babam piposunu doldurmak ve bir soluk almak üzere durunca aşağıya vadiye doğru baktı. ''Görüyorsun ya oğlum.'' dedi. İnsan her istediğini söyleyemiyor. Yapılacak şeyler olduğu gibi yapılmaması gerekenler de var. İyi şeyler ve kötü şeyler. Bunları ayırt edebilenler de çok yaşamış, çok düşünmüş olan kimselerdir. ''Evet babacığım,'' dedim. Babam da ''Evet,'' dedi. ''Ben senin bu evetini pek beğenmedim. Aslında hayır babacığım demek istiyorsun öyle değil mi?'' ''Evet babacığım,'' dedim. Babam kızarak ''Söyle bakalım Fekün oğlum.'' dedi. Aklından geçirdiklerini her zaman açabilirsin bana. Eğer yalan söylersen ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Ama babacığım dedim. Sabahleyin aklımdan geçenleri söylediğim zaman bana haylaz diye bağırdın. Babam evet dedi. Bağırdım ama o başka bir şey içindi. Boyundan büyük sözler söylüyordun. Sana konuşmak düşmezdi. Zaten bacakların sağlam olsaydı sen de orada kalmaz, annen ve Angarat'la birlikte çoktan eve dönmüş olurdun. O zaman da zavallı Mill Leavis bütün o hakaretleri fazlasıyla işitecekti dedim ve hiç kimse de ona yardım etmek için ağzından tek bir kelime çıkartmayacaktı. Babam piposundan bir nefes çekerek Mill Leavis kötü bir kızdır dedi. Bir çocuğu oldu diye mi böyle düşünüyorsun babacığım diye sordum. Babam sus artık dedi. Bilmediğin şeyler hakkında konuşuyorsun. Hiç de değil babacığım dedim. Pekala biliyorum. Chris Phillips kızı alıp dağa götürdü. Ondan sonra da kilisede ona böyle davranmalarına göz yumdu. Babam, dağa götürdüğünü nereden biliyorsun? Dedi. Bizim pencerenin önünden onların kaç kez geçtiklerini biliyor musun? dedim. Kadınlar da kaç kez Chris Phillips'ın bir yüzükle birkaç ev eşyası alıp bir aile yuvası kurmazsa başının belaya gireceğini söylemişlerdi. Babam, diyeceğim kalmadı doğrusu, dedi. Dedikoducu koca karılara dönmüşsün. Bu gidişle o mutfaktan bir an önce çıkartmam gerekecek seni. Dile gelmiş bir eşeğe benziyorsun şu haline. Öylesine uzamış kulakların. Ağzımı ilk olarak daha bu sabah açtım, dedim. Babam, umarım ki bu da sonuncu olur, dedi. Bir daha bunun gibi bir tartışma çıkarsa vadiden kovuluruz. Neden? Diye sordum. Babam ciddi ciddi, çünkü oğlum, dedi. Senin yaşında bir çocuğun söz söylemesi yakışık almazdı ondan. Şimdiye kadar vadide başımız derde girmediyse bu bizim bastığımız yeri bilmemizden ileri gelmiştir. Bir erkek yanlış bir adım atmadan önce iki kere düşünmelidir. Kadın için de bu böyledir. Eğer bütün kadınların başı boş bırakılıp Mayle Duvis gibi istediklerini yapmalarına göz yumulsaydı halimiz ne olurdu sonra? Ne olurdu? Diye sordum. Babam, önce vadide bir polis karakolu kurulurdu, dedi. O zaman da ayıklardık pirincin taşını. İnan ki her an toplanmayı bekleyen hapishane kuşlarına dönerdik hepimiz. Yuvalarımıza, annene, ablalarına gelince onlar ne oluyorlardı? Angarat'ın Mayle Duvis gibi davranmasını hoş karşılar mıydın? Aa baba, dedim. Angarat yapmaz öyle şey. Hem bir kez bile daha gitmedi. Babam, aman tanrım, dedi ve piposunu ağzından aldı. Ne biçim çocuksun sen oğlum? Angarat öyle bir şey yaptı diye aklının ucundan bile geçmedi. Sadece söz gelişi söyledim. Eğer onu böyle bir şey yaparken yakalamış olsaydım kendi ellerimle boğardım. Bunu yapar mıydın baba? Diye sordum. Babam, elbette, derken yalan söylemiyordu. Her şey bir düzen içinde, yanlış yollara sapmadan, belirli kurallara uyularak yapılmalıdır. Bunlar bir ya da iki kişinin yaşamından daha önemli şeylerdir. Yoksa yaşamın bir cehennemden farkı olmaz. Mayle Duvis bunun canlı bir örneğiydi. Yemin ederim ki bu sabah olup bitenler, suyuyla genç kıza böyle lekelenmeden önce iki kere düşünmeleri gerektiğini öğretecektir. O zaten lekelenmiş lekeneceği kadar, dedim. Çünkü kocasının yatağında yatacağına başka bir adamla daha çıkıyor. Öyle değil mi baba? Babam sırtı bana dönük bir halde kısa bir süre konuşmadan aşağıya vadiye baktı. Güneş parlaktı ama vadinin yeşili daha da parlaktı. Çünkü çimenler kendilerine vuran ışığı gerisin geriye yollayarak çayırları baştan aşağıya kadar altın sarısıyla yeşile boyuyor, durmadan arılar için çalışan çiçeklerin kümelendirdiği çitlerden sarılar, pembeler ve maviler fışkırıyordu. Bademler ve ak dikenler tomurcuklanıyorlar, biraz daha aşağıda Meredith Johnson çiftliğinin arkasında düzenli dört sıra halinde yükselen erken çiçek açmış elma ağaçları çevreye güzellik saçıyorlardı. Meredith Johnson siyah inekleri yarı bellerine kadar ırmağın serin ve sakin sularına gömülmüşler, üzerlerine konan sineklerden kurtulmak için iki yana savrulan kuyruklarıyla suyu beyaz beyaz köpürtüyorlardı. Az ilerimizde koyunlar burunlarını güzelim yeşilliğe dayamış otluyorlardı. Rüzgar şöyle bir soluk almak için kesildiği zaman otları çiğneyen koyunların çenelerinden çıkan sesleri duyabiliyordunuz. Vadinin güzelliğine diyecek yoktu o gün. Ama başınızı sağa çevirince bu güzellik kayboluyor, gözlerinizin önünde iki cüruf yığını beliriyordu. Babam, evet, dedi. İşte bunun için o kötü bir kadındır. Öyleyse Chris Phillips'e ne denir? Diye sordum. Babam, o da çok yanlış bir şey yaptı, derken sesi pek hafif çıktı. Bay Griffith kendisiyle konuşacaktır elbet. Herhalde herkesin önünde değil, dedim. Eğer Mayle Duvis kötü bir kadınsa, Chris Phillips de bir alçaktır. Ve ben bunların hangisinin daha kötü olduğunu biliyorum. Babam, yine bir ağız dolusu laf, dedi. Hadi kes artık, bu konu üzerinde de konuşma. Söylediklerin senin yaşında bir çocuk için çok fazla. Dilini bu kadar uzatacağına derslerinle ve kitaplarınla uğraşsan daha iyi edersin. Şimdi dönelim de birer fincan çay içelim. Döndüğümüz zaman annem biz dışarıdayken tepedeki kadınların yarısının kendisini görmeye geldiklerini söyledi. Hepsi de anneme üzüntülerini bildirmişler ve ondan aynı cevabı alarak gitmişlerdi. Annem tereyağlı ekmeği keserken ortada üzülecek bir şey olmadığını söyledim onlara, dedi. Yapılacak bir şey bulunmadığında kendilerine bildirdim. Ocakta yanan ateşin kırmızılığı, annemin elindeki bıçağın üzerinde oynaşıyor, kaynayan ibrikten hafif bir ıslık sesi çıkıyordu. Babam lambaya doğru bakarak, ''Bütün söylediklerin bu kadar mı?'' dedi. Annem, ''Eh'' dedi, ''bu kadar söyledim işte. Ayrıca başka şeyler de konuştuk tabii.'' Babam, pekala dedi. Sonra onları da anlatırsın. Ama bu mesele artık kapanmıştır. Bu akşam biz kilisedeyken Huf da buranlara gidip orada derslerine çalışır. Annem, ben bu akşam kiliseye miliseye gitmiyorum dedi. Ve tereyağlı ekmek tabağını masaya öyle bir bırakış bıraktı ki bütün fincanlar yerinden sıçradı. Babam en ufak bir şaşkınlık belirtisi göstermeksizin, şimdi de sen mi başlıyorsun diye sordu. Akşam ikimiz de kiliseye gideceğiz Beth. Saçmalık istemiyorum. İnsanlara ve onların ne söylediklerine bakma sen. Orası Tanrı'nın evidir. Akşam kiliseye birlikte gideceğiz. Annem, peki Gwilym, dedi. Ertesi sabah, Bay Griffith'in geleceği saatten çok önce kalkıp onu beklemeye koyuldum. Ne diyeceğini merak ediyordum. Bütün gece hemen hemen hiç uyuyamadım. Bir sürü hortlağı kafamın içine doldurup bunların korkusuyla kabuslar geçirdim. Hortlakların her biri benim için ayrı ayrı cezalar hazırlamıştı. Bunlardan bazıları gerçekten de korkunçtu. İnsanın kendi kendine, zihninde bir takım umacılar yaratarak, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan şeylerin korkusuyla kıvranması pek akıllı işi olmasa gerek. Ama Bay Griffith sanki hiçbir şey olmamış gibi geldi. İşin tuhafı, dünkü tatsız olayın hatırlanmasına yol açan sadece annem oldu. Eli ayağı öyle titriyordu ki çaydanlığı bırakmak zorunda kaldı ve Bay Griffith'in çayını fincana angarat doldurdu. Biraz daha iyileşmiş olduğum ve artık bastonla yürüyebildiğim için o gün daha her zamankinden fazla tırmandık. Sonunda da doruğa ulaştık. Buradan uçuk mavi bir sise bürünmüş bütün vadileri ve çevrelerinde onları korumak için yükselen kurşuni sıra dağların koyu mavilerini görebiliyorduk. Hava soğuktu. Esen Poyraz nefis türküler söylüyordu. Bay Griffith, hadi bakalım Huf, dedi. Ciğerlerini doldur bu temiz havayla. Ağır ağır beşe kadar sayarak nefesini içine çek. Öylece yine beşe kadar sayarak nefesini tut. Sonra da aynı şekilde boşalt. Anladın mı? Evet Bay Griffith, dedim. Bay Griffith, aferin, dedi. Böylece her ikimiz de dağın tepesinde nefes alıp nefes verdik. Sisler renk değiştirerek morlaştılar, pembeleştiler. Güneş önce bunların arasından sızarak bizi birazcık ısıttı, sonra da vadinin üzerinden doğru öyle yakıcı ışıklarla meydana çıktı ki ona bakamadık bile. Tanrı ile karşı karşıya geldiğimiz zaman da herhalde bu böyle olur diye düşündüm. Belki de daha kötüsü. Rüzgar Bay Griffith'in saçlarını dağıtıyor, karmakarışık ediyordu. Burnunun ucunda da kaç sayıncaya kadar yere düşeceğini merak ederek gözlerinizde üzerinden ayıramadığınız boncuk gibi ışıldayan bir damlacık belirmişti. Ama mendili çıkarıp bir güzel hımkırdı. İşte o zaman benimle konuşacağını anladım. Bay Griffith'in geniş omuzları ve siyah elbisesiyle insana korku veren heybetli bir görünüşü vardı. Ama ben hiçbir zaman ondan korkmadım. Korktuğum tek şey onun bana karşı beslediği iyi niyeti yitirmesi ve sivri bir dil kullanmasıydı. Huf, dedi. Hadi şuraya oturalım oğlum. Dağın en yüksek noktasını belirten kayanın bulunduğu yere doğru yürüdük. Buraya ulaşan herkes şöyle bir soluk almak için durur ve yolun artık aşağıya doğru indiğini görerek talihine şükrederdi. Güneş tepemizde parlarken annemin masa örtüsünden daha yumuşak ve daha yeşil çimenlerin üstüne oturduk. Kaya esen rüzgarı kesiyor, bu yüzden de rüzgar küplere biniyordu. Ne kadar kızdığını sesinden anlayabilirdiniz. Bay Griffith, Huf, dedi. Seninle çok ciddi olarak konuşmak istiyorum. Peki Bay Griffith, dedim. Dün Tanrı'nın evinde hala düşümde gördüğümü sandığım bazı şeyler oldu, dedi. Bir çocuk hiç bilmediği bir konu üzerinde konuştu. Sesini yükseltti. Konuşmak için izin bile istemedi. Birinin sözünü kesti, üstelik de ileri geri laflar etti. Evet Bay Griffith, dedim. Bay Griffith ortada pek önemsenecek bir şey yokmuş gibi vadiye doğru bakarak "Niçin?" diye sordu. Alttan almaya çalışan bir sesle "Çünkü," dedim. Mayor Lewis için üzülmüştüm. Bunu yapmamak elimde değildi. Sonra hemen pişman oldum efendim. Bay Griffith eliyle çeneme dokunup öne eğik başımı yukarı doğru kaldırdı ve yüzüme bakarak ''Yanlış bir iş yaptın Huf'' dedi. ''Böyle bir şeyi bir daha tekrarlamaman gerektiğini aklından çıkarmamalısın. Bu işi bir kez yapmış olmak bile çoktur.'' ''Peki efendim'' dedim. Ama içim ''Hayır efendim'' diyordu. ''Bay Griffith bunu aklından çıkarma'' dedi. ''Her şeyin bir doğru bir de eğri yolu vardır.'' Senin yüzünden baban çok üzüldü. Kilisede böyle şeyler yapmaya kalkışan dışarıda kim bilir neler yapar. Sonra senin halin ne olur? Kadıncağıza çok kötü davrandılar, dedim. Ve bu aklıma gelince yine boğazım kurur gibi oldu. O adamların homurdanmaları, başlarını sallamaları da hep onu daha fazla üzmek içindi. Kutsal kitap böyle emretmiyor. İsa, git bundan sonra günah işleme diyor. Bargrafit, kutsal kitabı iyi bellemişsin ama yaşamla ilgili çok az bilgin var, dedi. Aziz Paulus, her şeyi soğukkanlılıkla karşılayın diyor. Ondan daha akıllı bir adam gelmemiştir dünyaya. İçimde yapılan bu haksızlığa karşı eğilmez bir his duyarak, öyleyse buna neden izin verdiniz Bay Grafit, diye sordum. O üzgün bir sesle, çünkü ben bir papazım, diye cevap verdi. Ama fırsat bulduğum zaman, Hugh Morgan'ın da yardımı olmadan ben onları bu çılgınlıklarından vazgeçireceğim. Bir an rüzgar hırlarcasına esti ve soğuk parmaklarını kayanın arkasından bize doğru uzatmaya çalıştı. Ama güneş her seferinde onu geri püskürttü. Bay Griffith vadinin ötelerine, dağların tepelerine doğru düşünceye dalmış gözlerle baktı. ''Şunu bilmelisin ki Hugh'' dedi. Aynı dalgınlık içinde, ''Bütün bu vadilerin insanları ne kimsenin ne de hükümetin yardımını görmeden kendi evlerini yapmışlar.'' Ailelerini getirip buralara yerleştirmişlerdir. Doğdukları günden beri kutsal kitap onlara yaşamlarında önderlik etmiştir. Bütün emirleri ondan aldılar. Ne onlara yol gösteren bir başkası çıktı ne de onların başka yasaları vardı. Eğer ortaya yobazlar ve ikiyüzlüler çıktıysa bu yine insanların suçudur. Bizler birer melek değiliz. Atalarımız işi sıkı tutmakla iyi davranışlara ve doğruluğa ön ayak olmuşlardır. Ama Ademoğlu hileciliğe yatkındır ve çoğu da en gerek yılanları kadar zararlıdır. Vadideki insanların birer yabani değil de bugünkü durumda olmaları bile benim için bir mucizedir. Mayor Lewis'e ben de acıdım ama diyakozların o toplantısı böyle uygunsuz davranışları önlemesi bakımından yararlıydı. Kıza karşı gaddarlık edildi ama kötü davranışları önlemeyip onların çoğalmasına göz yummak gaddarlıktan da öteye gider.